You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Federal hükümet endüstri rekabet reformlarını kapsayan yasa tasarısını parlamentoya getirme işlemlerini hızlandırmayı planlıyor. Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan saldırı petrol fiyatlarını %15 arttırdı. Türkiye, İran ve Rusya Suriye için bugün Ankara'da devlet başkanları düzeyinde masaya oturuyor. Federal Bakanı Angus Taylor, tüketicilerin daha iyi fırsatlar elde etmek için alışveriş yapma ve elektrik faturalarında $500 kadar tasarruf etme şansına sahip olduğunu söyledi. Federal hükümet, büyük enerji şirketlerini etkileyeceği bilinen ve endüstri rekabet reformlarını kapsayan yasa tasarısını parlamentoya getirme işlemlerini hızlandırmayı planlıyor. Ulusal Tüketici İzleme Kurumu bugün kullanıcıların şirketlerden daha az geç ödeme ücreti aldıklarını gösteren bir rapor yayınladı. Ana muhalefet lideri Anthony Albanese, tasarının henüz tamamlanmadığını ve İşçi Partisi'nin önceki muhalefetini tersine çevirip çevirmeyeceğini görmek için bekleyeceğini söyledi.
What we need from this government is an actual plan to get rid of
Albanese, hükümetten enerji fiyatlarına daha az baskı uygulayacak gerçek bir plan beklediklerini de sözlerine ekledi. Avustralya istihbarat yetkililerinin Mayıs seçimlerinden önce parlamento ve siyasi partilere yönelik siber saldırının arkasında Çin'in olduğunu belirlediği belirtildi. Reuters, Avustralyalı yetkililerin saldırıdan Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın sorumlu olduğuna karar verdiğini bildirdi. Eski Dışişleri Bakanı Julie Bishop'ın federal hükümete İran'da tutuklanan Avustralyalılarla ilgili yapılacak müzakerelerde yardım etmeyi teklif ettiği bildirildi. Melbourne Üniversitesi'nden bir akademisyen ve iki Batı Avustralyalı İran'da tutuklanmış ve Dışişleri Bakanı Marisa Payne İranlı meslektaşına konuyla ilgili endişelerini dile getirmişti. Federal hükümet tutuklamalarla ilgili iki ayrı dava olduğunu ve üçlünün serbest bırakılması için diplomatların perde arkasında çalıştığını söyledi. Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik yapılan saldırıların ardından ülkenin petrol üretimini neredeyse yarı oranda bir azalmayla günlük 5.7 milyon varile düşürmesi petrol fiyatlarını etkiledi. Suudi Arabistan medyası devletin petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki fabrikaya cumartesi günü silahlı insansız hava aracıyla yapılan 19 saldırı sonucu yangın çıktığını açıklamıştı. Saldırıları Yemen'deki İran destekli Husiler üstlenmişti. Lübnan merkezli Al-Masirah televizyonuna konuşan Husi sözcüsü saldırılarda 10 insansız hava aracını kullandıklarını belirtti ve gelecekte yeni saldırılar düzenleyebilecekleri tehdidinde bulundu. Bugün piyasaların açılmasıyla petrol fiyatları son 4 ayın en yükseğinden %15 daha fazla artış gösterdi. Saldırılar küresel petrol üretiminin %5'ini etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri saldırılar için İran'ı suçlarken henüz Riyad'dan bu yönde bir açıklama gelmedi. Trump, piyasalardaki arzı dengelemek için stratejik petrol rezervindeki petrolün ihtiyaç halinde gerektiği kadar kullanılması için emir verdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İdlib'de ateşkesin devamı, toprak bütünlüğü ve ihlallerin durdurulması gibi konuları ele almak üzere bugün Ankara'da bir araya geliyor. Zirvede Erdoğan, Putin ve Ruhani arasında ikili görüşmelerin yapılması da öngörülüyor. Türkiye bu zirvede geçici değil kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve göçün önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını isteyecek. Rusya ise Suriye'de terörist gördüğü gruplara karşı Türkiye'nin daha sert tavır alması talebini yineleyecek. Bu arada Ankara'daki kritik zirve öncesi Suriye ordusunun İdlib'in güney bölgesindeki kırsal kesimi yoğun bombardımana tuttuğu ve son iki gün içinde en az 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu ise İdlib bölgesinden dışarı çıkıp rejimin kontrolündeki bölgeye geçmek isteyen siviller için ordunun bir koridor oluşturduğunu duyurdu. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Rusya'dan yaklaşık 2.5 milyar dolar bedel ödenerek satın alınan S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Ankara'ya geldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada sistemin Nisan 2020'de faal hale getirilmesi planlanmaktadır denildi. Amerika ile Türkiye arasında krize neden olan S-400 savunma sisteminin ilk teslimatı 12 Temmuz'da gerçekleşmişti. İşkencenin önlenmesine ilişkin çalışan Birleşmiş Milletler Alt Komitesi, gözetim evlerindeki çocuklara ilişkin endişelerini dile getirmelerinin ardından Avustralya tesislerini ziyaret edecek. Dünya çapında göçmenlerin gözaltı politikalarına ilişkin çalışan ekipten Alt Komite Başkanı Sir Malcolm Evans, Avustralya'da sistematik sorunlar olduğunu söyledi.
The hallmark of what we do, we're not going to find out and investigate whether there are any allegations.
Evans, ailelerin ve çocukların yalnızca kısa süreler boyunca veya bir ülkeye geldiklerinde ilk tarama için göz altında tutulmaları gerektiğini söyledi. Çin'in Hong Kong özel idare bölgesinde yasağa rağmen 15. haftasına devam eden protestolara polis müdahale etti. Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin organize ettiği gösteri kapsamında merkezi hükümet ofisleri önüne yürüyen kalabalık güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Polis, molotof kokteyli ve kaldırım taşları atan kalabalığa zırhlı araç ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Başbakan Scott Morrison'ın bu hafta gerçekleştireceği Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında ticaret ve yatırımlar konusuna odaklanması bekleniyor. Morrison, Ocak 2017'de göreve başladığından beri Beyaz Saray'da bir devlet yemeğine davet edilen ikinci dünya lideri oldu. Avustralya'nın Amerikan Büyükelçisi Joe Hockey resmi resepsiyonun büyük bir onur olduğunu söyledi. Otomobil üreticileri Volkswagen ve Audi'nin dizel emisyon skandalı üzerine araç sahibi Avustralyalıların grup olarak iki dava açması sonrası yapılan anlaşmanın detayları gizli kalsa da ödemenin 120 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Etkilenen araçlara sera gazı emisyonları verilerini tahrif etmek için tasarlanmış kusurlu emisyon cihazları takıldığı tespit edildi. Volkswagen dizel motor emisyon skandalı Eylül 2015'te ortaya çıkmış ve yaklaşık 100 bin Avustralyalı tüketici ve dünya çapında da 11 milyon araç etkilenmişti. Engellilerin istismarı ve ihmal edilmesi konusunu inceleyecek olan Kraliyet Komisyonu ilk oturumunu bugün Brisbane'da yapıyor. Ancak giderek artan sayıdaki engelli hakları savunucusu uzun zamandır beklenen 3 yıllık soruşturmayı çıkar çatışması gerekçesiyle boykot edebileceklerini söylüyor. 7 Kraliyet Komisyonu üyesinin ikisinin soruşturmanın inceleyeceği sistemleri yönettiği için komisyon üyeliğinden düşürülmesi gerektiği savunuluyor. Kraliyet Komisyonu'nun kurulması için büyük çaba gösteren Yeşiller Senatörü Jordan Steele John, soruşturmanın taviz verilmeyecek kadar önemli olduğunu söyledi.
I am incredibly proud that we are now at this moment.
Komisyonun göreve başlaması nedeniyle inanılmaz derecede gururluyum diyen Steele John, artık gücümüzü bulduk, komisyonun gitmesine izin vermeyeceğiz diye konuştu. Victoria'da yerli halkla yapılacak anlaşma sürecinde çalışmalar yapacak ilk halk meclisi için oylama bu hafta başlıyor. 70'ten fazla yerli liderin aday gösterildiği meclis için Victoria'lı tüm yerli halklarının 20 Ekim'e kadar oy kullanma şansı var. Söz konusu ilk halk meclisi Avustralya topraklarının geleneksel sahipleriyle anlaşma sürecini ilerletmede rol oynayacak olan bağımsız bir ses olacak. Victoria, Avustralya'da yerli halklarla anlaşma yapılması için yasa tasarısı getiren ilk eyalet oldu. Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kamuoyu araştırma şirketi Sigma Konseyi'nin ulusal bir kanal için hazırladığı gayri resmi çıkış anketine göre bağımsız aday anayasa profesörü Kays Said %19,5, tutuklu medya patronu ve Tunus'un kalbi partisi lideri Nebil El Karvi %15,5 oy oranıyla ikinci tura kalmayı başardı. Tunus Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Yusuf Şahit ise kendisinin 5. sırada olduğu ve ikinci tur şansının kalmadığı gayri resmi sandık çıkış anketlerini kabul ettiğini açıkladı. Tunus'ta seçimleri düzenleyen Yüksek Seçim Komisyonu'nun ilk resmi sonuçları en geç 2 gün içinde, nihai sonuçları da 21 Ekim'de açıklaması gerekiyor. Sırbistan'ın ilk eşcinsel başbakanı Belgrad'daki eşcinsel onur yürüyüşünde çıkan çatışmalara rağmen ülkenin doğru yönde ilerlediğine inandığını söyledi. Ana Barnabić ve eşi onur yürüyüşüne katıldı. Başbakan Barnabić, ülkenin eşitlik arayanlar için yeterince hızlı bir şekilde değişip değişmediğini tartışmaya istekli olduğunu, ancak gelecek açısından durumun olumlu görüneceğini düşünüyor.
I'm happy that from year to year it's easier to organize pride.
Pazar günkü Kuzeydoğu Ukrayna'da yapılan ve aşırı sağ protestocuları yumurta attı eşcinsel onur mitinginde de tutuklamalar yapıldığı kaydedildi. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları İstanbul'da basın toplantısı yaptı. Avukatları Selahattin Demirtaş'ın hem son dönem Yargıtay kararları hem de ceza infaz kanunu uyarınca denetimli serbestlik kapsamında derhal tahliye edilmesi gerektiğini açıkladı. Bu arada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Halkların Demokratik Partisi Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında terör örgütü propagandası yapma gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturmanın Leyla Güven'in son günlerde yaptığı açıklamalar nedeniyle başlatıldığı bildirildi. Güven geçen cuma günü Diyarbakır'da yaptığı konuşmada savaşı çıkaran HDP değil, savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Kürt sorunu devam ettiği müddetçe gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaş da olacak ifadelerini kullanmıştı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde de HDP'li Kulp Belediye Başkanı, HDP ilçe başkanı ve HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin yanına giderek oturan bakanlara tepki gösterdi.
Bana da geldiler bu aileler. Çocuğumuzu istiyoruz dediler. Ben aksardım dönemin yetkililerine. Bu çocukların kurtarılması lazım diye söyledi. Biz yetkili değiliz. Elimizde yetki yok, elimizde güç yok. Yetki sahibi olan, güç sahibi olanlar güçsüzlüklerini adeta itiraf etmek için onlar da gitmişler Diyarbakır anneleriyle beraber oturuyorlar. Ya sen bakansın kardeşim, sorunu çözecek olan sensin. Ne diye gidiyor oraya oturuyor? Yetki sende, güç sende, imkan sende, ordu sende, polis sende, hakim sende, kaymakam sende, vali sende, general sende. Sen çözeceksin kardeşim sorunu.
Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi toplantısında Aylin Nazlı Akan'ın affedilmesine karar verildi. Nazlı Akan'ın geri dönmesine dair yapılan oylamada parti meclisi üyelerinin 29'u kabul, 22'si red oyu verdi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında yazdığı yazı yayınlanmayınca Yeni Şafak gazetesiyle yollarını ayıran Özlem Albayrak, AKP'ye yakın yazarların hedefi oldu. Albayrak, kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde personel olduğunu yazan Star yazarı Ersoy Dede ve Sabah yazarı Hilal Kaplan sosyal medya üzerinden birbirlerini hedef aldı. Ersoy Dede, Canan güzellemesinin dayanılmaz hafifliği başlıklı yazısında Özlem Albayrak'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli olduğunu yazdı. Sabah yazarı Hilal Kaplan bu yazıyı paylaşarak Kaftancıoğlu'nu savunmak adına gazetesinden ayrılan Özlem Albayrak, yazarlığın geçim kapısından fazlası olduğunu söyleyip ayrılmıştı. Meğer yıllardır kadrosu belediyeye bağlı olan BİMTAŞ şirketi personeliymiş. Ayrıca belediye olanaklarıyla Amerika'ya dil eğitimine de gitmiş ifadelerini kullandı. Kaplan'a yanıt veren Albayrak ise Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğumu hiçbir zaman kimseden saklamadım. Belediyeden burs alıp Amerika'ya gittiğimi ispatlamayansa şerefsizdir mesajını paylaştı. Bazı gazeteler tarafından hedef gösterildiğini söyleyen ilahiyatçı yazar ve öğretmen Cemil Kılıç, yapılacak olan Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında hakkında ihraç kararı verileceğini söyledi. Sonucun önceden belli olduğunu kaydeden Kılıç, bilinsin ki ben bütün eğitimcilik yaşamımda laikliğe, cumhuriyete, Atatürk devrimlerine ve temel insan haklarına bağlılık göstererek görevimi yapmaya gayret ettim. Yaşadıklarımı tarihin ve halkın vicdanına sunuyor ve her şeye karşın yaşasın Atatürk Cumhuriyeti diyorum ifadesini kullandı. Müzik En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 3 Türk lirası 93 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna gelince, meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün havanın başkent Canberra'da zaman zaman yağışlı 22 derece, Sydney'de akşam saatlerinde yağmur bekleniyor 29, Melbourne'da yer yer yağışlı olacak 14, Adelaide'de sabah saatlerinde sağanak yağışlı 15, Perth'te genelde açık 28, Hobart'ta sağanak yağışlı 10, Brisbane'de açık 28 ve Darwin'de de genelde açık 33 derece olacağı öngörülüyor. Haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.